Ayrım 24.
O çılgın gecede gerçeği ortaya çıkarttığımda bendenizin de durumu aşağı yukarı aynıydı. Ortaya çıkan sonuç üzücü olduğu kadar heyecan da vericiydi. Olayı çözmüş olmamın şoku aslında ben eve döndükten birkaç dakika sonra kendini gösterdi. Yukarıya çıkarken olduğu gibi dönerken dalın üzerinde yürüyerek ağaca tutunup aşağıya inmemde intihar eder gibiydi. Aşağı inişte aklım şu olayın parçalarını bir araya getirmekle öylesine meşguldü ki en tehlikeli hareketleri bile sanki bir uyur gezermişim gibi yapmış, tehlikeli inişin verdiği korku dolu heyecanı tadına bile varamamıştım. Bu arada kar fırtınası beyaz buz lavları fışkırtan, bağıran ve ağlayan bir ejdere benzemişti. Ertesi gün dünya Merry Christmas kartpostallarındaki kış manzaradan biriyle uyanacak ve Noel kutlayanlar bu manzara karşısında orgazma ulaşacaklardı. Hala kafamda yüzlerce karma karışık olasılığı düşünerek Doktor Jivago Doking'ine benzer bir kar fırtınasında eve döndüm ve Gustav'ın benim için aralık bıraktığı tuvalet penceresinden içeri daldım. Zavallı dostumu çalışma odasında sarhoş ve çalışma masasının üzerine yığılmış buldum. Yaptığı işin anlamsızlığının ve trajik boyutunun farkına varıncaya kadar kesinlikle yine şu en büyük bayramı kendi başına kutlayabilmek için birkaç hüzünlü girişimde bulunmuş, sonra da o değerli zamanını işine ayırma kararını vermiş olmalıydı. Bir sürü kitabın yanında iki boş şarap şişesi ve yalnızca çalışmanın acıları ve yalnızlığı dindirmeye yetmeyeceğini kanıtlayan yarım dolu bir kadeh vardı. Masanın üzerine çıkarak gam keder içinde her gün mamamı hazırlayan, biraz keyfim bozulduğunda beni hemen doktora götürüp masrafa giren, şişe mantarı ya da plastik bir fare kullanarak benimle, benim de sırf onun hatırı için oynadığım, aptalca oyunlar oynayan, uzun süre evden ayrı kaldığımda beni deli gibi merak eden, bu lanet olası süslü püslü evden beni daha çok seven şu adamı izledim. Ne yazık ki o yine barbarca horluyordu. Bu da benim o hassas duygularıma gölge düşürdü. Karpuz gibi olan kafasını yana doğru, okuma lambasının loş biçimde aydınlattığı tam ortada açık duran resimli, oldukça büyük kitaplardan birinin üzerine koymuştu. Gustav'ın anlamsız yaşamı üzerine düşünmeye devam ederek bakışlarım kitabın sağ taraftaki sayfasına takıldı. Bu sayfada orijinal renkleriyle basılı mükemmel bir Mısır resmi bulunuyordu. Altında da yaklaşık M.Ö. 1400 yılına ait Teb kentinden bir mezar tasviri yazılıydı. Bu kadar zaman önce bu denli gelişmiş kültürlerin var olduklarını hayal edemediğimden, bu tür akıl ermez antika resimlerin tümü beni felsefi olarak da epey keyiflendiriyordu. Eğer resimdeki o çok güzel şey gözüme batmasaydı, dikkatimi sahibimin öbür yanındaki kitabın diğer sayfasına çevirecektim. Mezar tasviri çok açık biçimde avdaki genç bir kral ya da tanrıyı anlatıyordu. Belinde beyaz bir kuşak ve boynunda göz kamaştırıcı mücevherat asılı olan genç adam, bir elinde bir yılan, diğerinde de üç tane kanatlı hayvanlar tutuyordu. Üzerinde kamış ve bataklık bitkilerinin yetiştiği göldeki bir papirüs botun içinde duruyordu. Çevresine çeşit çeşit ördek cinsi ve baş döndürücü bir renk cümbüşü sarmıştı. Arka planda gizem dolu hiyeroglifler yükseliyordu. Sağ tarafta da sanki gencin yaptıklarına onay veriyormuş gibi duran altın giysiler içinde küçük bir tanrıça vardı. Eski Mısır geleneklerine göre resimde her şeyin yan taraflarından gösterilmesi av konusunda bir belge niteliği taşıyordu ve buna odaklanmıştı. Yaşadığım en büyük şokun nedeni ise avcının ayakları dibindeki türdeşimi olmuştu. Hem ağzında hem de ayakları arasında kanatlı hayvanlar bulunan türdeşim bu yolla gence yardım ediyordu. Eski Mısırlıların avlanırken bizleri köpek yerine tahıl yetiştirilen bölgelerde de kemirgen hayvanlarla mücadelede kullandıklarını biliyordum. Ancak o türdeşlerimiz bütünüyle evcilleştirilmiş olan bizlerden çok farklıydı. Onlar en eski Felida torunlarıydı. Şu mezar tasviri üzerindeki türdeşimin de bu ırkın devamı olduğuna hiç kuşku yoktu. Ancak konuya gizemini katan asıl şey tasvirdeki bu eski ırkın temsilcisinin bir önceki hafta çiftleştiğim türdeşimin tıpatıp aynısı olmasıydı. Karnına doğru açık bej rengine dönüşen aynı kum rengi tüyler, aynı tıknaz beden yapısı, tıpkı mücevher gibi parlayan aynı gözler. Sonra bir mucize oldu ve beynimde bir şimşek çaktı. Sanki kafamın içinde dev bir duvar devriliyor ve binlerce güneşin parlak ışıkları kafamın içinde vurmaya başlıyordu. Birdenbire olanları anlamıştım. Bizler hiç fark ettirilmeden geriye doğru evrimleştiriliyorduk. İlk halimize, yeni çağdaki biçimimize dönüştürülüyorduk. Belki de daha da gerilerdeki biçimimize, yani evcilleştirilmenin ne olduğunu bilmeyen, yırtıcı bir hayvan olarak kendisinden korkulan ve bütün dünyada elini kolunu sallaya sallaya özgürce dolaşan ve nereye giderse gitsin, nerede olursa olsun kendisine saygı duyulan o en eski mağrur felida biçimine dönüştürülüyorduk. Kesinlikle bu konunun temeline inmem gerekiyordu. Etrafta şimşek hızıyla koşuşturarak kitap raflarında hummalı biçimde Gustav'ın şu epey kapsamlı ansiklopedilerini aramaya başladım. Sonunda rafların en üstünde duran ve üzerinde K harfinin yazılı olduğu cildi görmüştüm. Masanın üzerine çıkarak gerildim ve hızla atladıktan sonra ön ayaklarımla bu cilde tutundum, onu raftan çektim ve sonunda da bu ciltle birlikte yere yuvarlandım. Gustav çıkan patırtıya anlaşılmayan homurdanmalarla karşılık verdikten sonra yine horlamaya başladı. Aklımı yitirmişçesine para sayma makinesi hızıyla kitabın sayfalarını aradığım kavramı bulana değin çevirdim ve işte onu bulmuştum. Kalıtım. Daha ilk satırı okurken bütün bedenimin dehşetle irkildiğini gördüm. Bir yandan da bu kadar önemli bir şeyi atladığım için kendi aptallığıma kızıyordum. Öbür yandan da nihayet katilin kim olduğunu ve cinayet nedenini ortaya çıkarmanın dehşetiyle sarsılıyordum. Bakışlarımı birden yine ansiklopediye çevirdim. Kalıtım yasaları ilk önce Cizvitli rahip Gregor Johann Mendel 1822-1884 tarafından bulunmuştur. Araştırmalarını kendi başına yapan doğa bilimci, yetiştirdiği bitkiler konusunda günün birinde öyle bir olayla karşılaştı ki, daha önce kimsenin kullanmadığı derin ve etkili yöntemler kullanarak kendini bu çalışmaya adadı. Değişmeyen özellikler nasıl aktarılıyordu acaba? Daha önce yapılan çaprazlama çalışmalarında deneysel tamlık, kalıtsal özelliklerin nesillerde planlı biçimde izlenebilmesi ve mantıksal nüfus araştırmaları eksik kalıyordu. Melezlerin çeşitliliği ve sonraki nesillerdeki bir melezin annesinin ve babasının özelliklerine az ya da çok benzemesi diye tanımlanan atacılık özellikle sorun yaratıyordu. Mendel 1856 yılından itibaren bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerini düzenli olarak sürdürmüş ve sonunda 27 sayfalık Bitki Melezleri Üstüne Denemeler adlı çalışmasını yayınladı. Gregor Johann Mendel, şu duvarda asılı tablodaki adam, şu düşlerime giren adam. Bağlantıları yavaş yavaş anlamaya başladığımdan tarihin bütün ele verici ayrıntıları kafamdan tıpkı bir film şeridi gibi geçiyordu. Bunlar ancak geriye dönüp bakıldığında kendilerini ele veriyorlardı. Çünkü ben eskiden bu gizli işaretleri anlayabilecek durumda değildim. Kafamdaki film şeridi parçaları arttıkça ucu katili gösteren erguvani renkli mantık oku da belirginleşmeye başlıyordu. İlk bulduğum kurban olan Sasha da hemen dikkatimi çeken şey öldürüldüğü sırada onun kızışıklığının doruğunda olduğuydu. Aynı gözlemi Deep Purple'ın cesedinde de yapınca sonuç tamamdı. Yani birisi öldürdüklerinin çiftleşmesini engellemek istiyordu. Neden acaba kendime onların hangi dişiyle birlikte olmak istedikleri sorusunu sormamıştım? Neden Tanrı aşkına daha işin başında araştırmalarımı, cinayetlerin işlendiği sırada bölgede hangi dişilerin kızgınlık döneminde olduğu noktasına yönlendirmemiştim? Baştan beri gördüğüm düşleri dikkatle yorumlayamamıştım. Çünkü düşlerimin içine Şu benim kusursuz içgüdülerimin sihirli anahtarları gizlenmişti ki bu anahtarlarla şu gizem dolu olayların çelik kapıları açılabilirdi. Bölgede gördüğüm ilk kabus ilk anahtardı. Şu beyaz hiçlik açık biçimde o işkence laboratuvarını simgeliyordu. Öbür yandan uzun beyaz paltolu yüzü olmayan adam da Profesör Julius Petreus'tu. Yüzü yoktu. Çünkü gerçekte de profesörün yüzü yoktu. Ne de olsa o 7 yıl önce ölmüştü. Düşün sonunda bu boş yüzün içinde ağlayan fosforlu 2 sarı göz bulunmuştu. Bu ağlayan gözler Claude Andrus'a aitti. Çünkü laboratuvarda çektiği acıların sonunda kendisi de bir Pretorius olup çıkmıştı. İkinci karabasanda Deep Purple'ın ensesindeki kanayan yarıya durmadan ön ayağını sokarak arka arkaya yeni yavrular çıkartıp onları top gibi garajın duvarlarına vurduğunu gördüğüm düştü. Bu da Deep Purple'ın soyunun devam etmemesi gerektiğinin ve eğer yavruları olursa katilin onlara ne yapacağının bir işaretiydi. Ayrıca şu zombi kılıklı dostum sıra dışı yöntemlere bayılıyordu ki bu da geçmişte yaşanan o acımasız deneylerin bir işaretiydi. Bazı konuşmalara kulak misafiri olan Felicita'nın sözleri. Ne konuda konuştuklarını duyamıyordum. Ancak yine de çıkarsadığım bazı şeyler olmuştu. Şu meçhul kişi sanki konuştuğu kişiyi ikna etmek istercesine oldukça etkileyici ve merak uyandırıcı biçimde konuşuyordu. Katil kesinlikle gözü dönmüş bir psikopat değil, tam tersine kurbanlarına son bir şans tanıyan kibar bir çağdaşımızdı. Çünkü onlara her zaman durum konusunda ayrıntılı bilgi vermiş ve ıslah için seçilmiş ırktan olanlarla çiftleşmemelerini söylemişti. Onların dışında kiminle isterse çiftleşebilirlerdi. Yani katilin kurbanlarıyla asla kişisel bir sorunu yoktu. Ancak kurbanlar ona kulak asmadılar. Bölgede şu eski yeni ırktan kızışmış bir dişi ne zaman baştan çıkartan namelerini söylese, kurbanlar kendilerini engelleyemeyip hazır olan bu dişiyle birleşmekten başka bir şey düşünemiyorlardı. Onların bu hareketi katilin büyük çabalarla oluşturduğu ıslah programını tehlikeye sokuyordu ki katil buna asla hoşgörü gösteremezdi. Mavi Sakal beni ilk kez şu Yuppie villasına götürdüğünde Pascal'ın sahibinin mesleği ile ilgili olarak galiba bu evin sahibi olan herif bilimle filan ilgileniyor. Matematik, biyoloji, parapsikoloji filan işte gibi şeyler söylemişti. Doğru. Mavi Sakal. Bu adam biyologdu ve kendisi için bir idol olan, biyolojide devrim yaratan, genetiğin öncüsü Gregor Johann Mendel'in tablosunu çalışma odasının duvarına astırmıştı. Peki ama şu Karl Lagerfeld'in gerçekten adı neydi acaba? Pascal şimdiye kadar onun adını tek bir kez telaffuz etmişti. Hem de kısa bir süre önce olmuştu bu. Kendimi zorlayarak Pascal'la yaptığım o hararetli konuşmaları anımsamaya çalıştım. Aradığım şeyi bilinçaltımdan çıkartana kadar aklımdan konuşmaların sayısız parçaları geçti. Pascal demişti ki, Siebold yani sahibim taze yürek hazırladı. Pascal bunu bana yaklaşık 10 gün kadar önce toparladığım en yeni bilgileri ona anlatmak için gittiğimde ve ardından ateşli bir tartışma başladığı gün söylemişti. Siebold, Siebold, Siebold. Bu ismi tanıyordum ben. Siebold'u enstitüden kaçırarak getirdim buraya. İlk bakışta onun işini yapmadığı sanılırdı. Çünkü her gün değiştirdiği modaya uygun elbiseleri ve ukala tavırlarıyla o bir bilim adamından çok mankene benziyordu. Ancak çalışırken tıpkı bir hayalet gibi değişerek adeta şeytanlaşıyordu. Siebold laboratuvarda Pretorius'un sağ koluydu ve neredeyse o korkunç son gelene kadar bütün hayvan deneylerinde eksiksiz bulunmuştu. Claude Andrus'u tanıyordu ve onun ne denli dayanılmaz acılar çektiğini biliyordu. O zavallı yaratığa acımıştı ve olasılıkla istifasının nedeni de bu kanlı deneyler olmuştu. Fareler batan gemiyi terk ediyor. Siebold bugün bize veda etti. İstifa içinde sıradan bir neden bulmuş. Benim büromda sürdürdüğümüz veda konuşması sırasında adam anlaşılmaz bir bulmaca kitabını andıran şeylerden söz etti durdu. İlk karşılaşmamızda Pascal dalgın bakışlarla ve baygınmış gibi Felida diye iç geçirmiş ve devam etmişti. Evrim inanılmaz sayıda canlıyı ortaya çıkarttı. Bugün yeryüzünde 1 milyondan fazla hayvan türü yaşamaktadır. Ancak bunların hiçbiri Felida kadar saygı ve hayranlığı hak etmiyor. Felida'nın yalnızca 40 kadar alt türü olmasına karşın en çok hayranlık uyandıran yaratıklar bu grubun içindedir. Her ne kadar abartılıyormuş gibi olsa da bu doğanın bir mucizesidir. Pascal olasılıkla bütün hayvan cinslerini ve onların üremeleri konusunda olduğu gibi kendi türü üzerine de yoğun biçimde çalışmıştı. Bu bilgilere nasıl ulaşmıştı acaba? Siebold. Bir biyolog ve bir Mendel hayranı olarak bu herifin evrim ve kalıtım konusunda yığınla bilimsel kaynağı vardır. Tıpkı sahibi yokken onun bilgisayarını kullandığı gibi Pascal günün birinde o bilimsel kaynaklara da ulaşmış ve onları büyük bir dikkatle okumuş olmalıydı. Üçüncü kabusum, nükleer savaşın ardından bir enkaza dönüşmüş olan bölgemizde dolaşıyordum. Bu kasvetli yerin her yanını dev bezelye bitkileri sarmıştı. Bezelye bitkileri. Kalıtım yasaları bilimsel olarak ilk kez bu yeşil şeyler üzerinde kanıtlanmıştı. Şu koca Mendel, ölmüş türdeşlerimizden koca bir orduyu yeniden yaşama döndürüp onları dev bir kukla oynatma düzeneğine bağlı olarak dans ettirdiğinde onun nasıl kimliği ortaya çıkmıştı aslında. Bitki melezi deneyleri, bitki melezi deneyleri, işin özü bezelyelerde gizli. Böyle bir şarkıyı söylerken bilimsel çalışmasının adını da anıyordu. Gördüğüm düşü yorumlayacak durumda olmadığımdan bu görüntüler içindeki açık işaretleri kabus zannetmiştim. Affedilmez bir hata bu Francis. Pretorius'un günlüğü de belirsiz de olsa yazarın koyduğu bazı mesajları içeriyordu. Bunlar zaten gece hayvanı olduklarından ortaya gece yarısından sonra çıkarlar. Evet, gece yarısından sonra kent onlarındır artık. Bu manzarayı mutlaka görmek gerek. Biçimsel de olsa bütün kenti ele geçirirler. Birden içimi saçma bir kuşku kapladı. Sanki bu hayvanlar kendilerini bizim üzerimizde görüyor ve bizi denetimleri altına alabilmek için yalnızca doğru zamanı bekliyorlardı. Bütün bunlar aklıma, hani daha küçükken evin içine alınan, bakılıp yetiştirilen ve sonra da günün birinde yeterince büyüyüp güçlendiğinde bütün aileyi yiyen şu etabur bitki hikayesini getirdi. Yalnızca aileyi değil, profesör, yalnızca aileyi değil. Şu Bali adalının gebe Solitaire'nin cesedini bulduktan sonra kuşkularımın açıkça tutarsız olduğunu anlamıştım. Çünkü böylece katilin kurbanlarını seçerken hiç seçim yapmadığını ortaya çıkmış gösteriyordu. Bu yanlış bir kanıydı. Çünkü bu tutarsızlık deyim yerindeyse yalnızca kuralı belirliyordu. Yani gebelerin safkanlık uğruna yaşamlarını feda etmeleri gerekiyordu. Çünkü şu eski yeni ırkın zavallı erkekleri de zevklerinin efendisi sayılmadıklarından zaman zaman sıradan dişilerle oynaşıyorlardı. Bu birleşmelerin ürünleri katil için yeterli sayılmayıp ya da kendi planlarına uymadığından ortadan kaldırılmaları gerekiyordu. Bu nedenle de öldürüldüğü sırada Solitaire'i karnında Kong'un yavrusunu değil, şu eski yeni zavallı erkeklerden birinin yavrusunu taşıyordu. Boynuzlanmış zavallı Kong. Belki de katil bir yandan diğer ırkların çoğalmasını önlemek ve diğer yandan da yeni gelişen süper ırka yer açmak istediğinden bu olaylarla hiç ilgisi olmayan gebeleri de öldürüyordu. Aynı zamanda sakat olanlara da aynı işlemi yapıyordu. Ancak bu özel ırk neden acaba bu kadar önemliydi? Pascal şu kasabın bilinmeyen cinayet nedenlerini ortaya çıkartmak için rol oynama yolunu seçmişti. Ah iyi yürekli Pascal, aslında son derece usta bir oyuncuydu. Bak şimdi, ben katilim. Yalnızca kendi bildiğim bazı nedenlerle düzenli aralıklarla geceleri türdeşlerimi öldürmek için dışarı çıkıyorum. Onları öldürdükçe öldürüyor ve onları gizleyebilmek için cesetleri dişlerimin arasına alarak hava kanallarının ve artık kullanılmayan su kanallarının gizli geçitlerinden birine atarak katakomba yolluyor ve her seferinde izimi kaybettiriyorum. Ama günler sonra eninde sonunda birileri işlediğim cinayetleri fark edip beni yakalamasın diye bu yöntemi değiştiriyorum. Böyle bir şeyi neden yaparım? Kendimi tehlikeye atacak bir şeyi neden yaparım acaba? Birden gerçeği kavramıştım. Katil yaşlanmıştı. Cesetleri ortalıkta sürükleyerek gizli deliklerin içine atıp yok edebilmek için fazlasıyla yaşlanmış ve hastalanmıştı. Canavarın kurbanlarını artık neden öldürdüğü yerde bıraktığına dair bir neden daha biliyordum. Ancak bu nedeni onun kendine bizzat onaylatmak istiyordum. Dördüncü kabusumu ise yorumlamaya bile gerek yoktu. Aslında kendimi tokatlayabilirdim. Çünkü bu düşümde o kadar açık simgeler ve mesajlar vardı ki bunları beyinsiz biri bile anlayabilirdi. Katil benim, peygamber benim, Julius Pretorius benim, Gregor Johann Mendel benim, şu sonu olmayan bulmaca da benim, İnsan da benim, hayvan da benim ve ben Felida'yım. Bütün bunların hepsiyim ve daha niceleriyim diye konuşan katil, düşleri yabancılaştırma makinesi sayesinde bembeyaz bir parlaklığa bürünmüştü. Gerçekte onun için ne içi ne dışı hiçbir yeri beyaz filan değildi. Ancak çok anlamlı itirafıyla aslında gerçeği söylemişti. O gerçekten de tek bir kişilikte bütün bunların hepsiydi. Bir zamanlar var olan hiçbir şeyin anlamı yoktu. Bundan sonra var olacak hiçbir şeyin de anlamı olmayacak. Evet, benim türümden olanlar için artık yeni bir çağ başlıyordu ve peygamberin mükemmel planlarına göre hepimizin tıpkı Bremen mızıkacıları gibi bir araya gelmesi ve geçmişimize doğru o uzun harika yolculuğa çıkması gerekiyordu. Afrika'ya, Afrika'ya, Afrika'ya. Peki orada ne bulacağız? Yitirdiğimiz her şeyi. Afrika'nın savanlarından, New York'un insansız gökdelen boşluklarından, Sibirya'daki buz çöllerinden, Eyfel Kulesi'nin çelik ayaklarının altından, Çin Seddi'nden, Himalayaların eteklerinden, Avustralya'nın steplerinden, her yerden ama her yerden geliyorlardı. Kervanlarca, ordularca, milyarlarca, kat kat milyarlarca, sayılamayacak kadar çokluktaki, tüyleri kum renginde, parlak sarı gözlü Felidalerdi bunlar. Artık yalnızca kendilerine ait olan dünyanın üzerinde yürüyorlardı. Evcilleştirilme belasından çoktan kurtulmuşlardı. Onlar artık vahşi, özgür ve tehlikeliydi. Dünyayı ele geçirmelerini engellemek isteyen herkesi en korkunç biçimde öldürüyorlardı. Dünyada kalan son insan bir kayanın ardından bu ürkütücü konvoyu izliyordu. Bu insan perişan olmuş, ağlıyordu. Bu dev ordunun boyutlarını fark ettiğinde de aklını yitirdi. Kaçtı oradan. Ancak diğerleri onu çabucak yakaladılar, etrafını kuşatıp onu parçalara ayırdılar. Etini çocuklara verdiler, kanını yaşlılara içirdiler, iskeletini de bir daha hiç kimse Kral Felida türüne asla hükmetmeye kalkışmaması için dünyadaki bütün canlılara örnek olsun diye hayvanat bahçesindeki eski bir vahşi hayvan kafesine koydular. Sonra yine yollarına devam ettiler, belki de diğer saman yollarına, evrene ve diğer evrenlere de yerleşebilmek amacıyla roketlerin ve uzay gemilerinin olduğu yöne doğru gittiler. Bu bir delinin düşüydü. Bu, kendi türüne karşı işlenen haksızlıkların öcünü almak için gökyüzünden yere inen peygamber Kladandüs'ün düşüydü. Ancak tek amacı öç almak değildi onun. O daha fazlasını, hepsini istiyordu. Hemen bu gece onu bulup onunla konuşmaya karar verdim. 10. Bölüm. Her öykünün sonu acıklı biter. Bunun nedenlerinden biri, öykü sona erdikten sonra yine o sıkıcı gerçeklikle karşı karşıya kalmamızdır. Diğeri de her gerçek öykünün acıklı bitmesidir. Ne de olsa yaşam, gözyaşı, acı, hastalık, adaletsizlik, ümitsizlik ve sıkıntı dolu bir vadidir. Sonu anlamlı olan bir öykü aslında bir yanılsamadır. Her gerçek öykünün sonunda da ölüm vardır. Bu gizemli, kanlı ve oldukça hararetli öykünün başından beri bana biçilen dedektiflik rolünü başarıyla oynadım. Öyküdeki diğer oyuncular da o denli başarılıydı ki büyük alkış alacakları kesin. Yıllarca süren ve acımasızca amacına doğru yol alan bu öykü ise yalnızca ve yalnızca peygamber tarafından kaleme alınmıştı. O öylesine kararlı bir yazardı ki kendi maskesinin düşürülmesini ve ele geçirilmesini bile öyküde atlamamıştı. Ne de olsa bu nokta öykünün doruğunu oluşturuyordu. O müthiş kar fırtınasında bahçe duvarlarının üzerinde bir sağa bir sola dönerek onun evine doğru aceleyle ilerlerken onun benim şu korkunç mirası deviralıp kendisinin bitiremediği kitabını yazmamı ne kadar çok istediğinin bilincine her geçen saniye daha çok varıyordum. Karın içine saplanmamak için büyük çaba sarf ediyordum. Karşılaştığım bütün güçlükleri ve terslikleri sanki cam bir fanus içindeymiş gibi algılıyordum. Çünkü aklım fikrim o şeytanın yuvasına ulaşıp onunla yüz yüze gelmekle doluydu. Nihayet onun evine vardığımda tüylerimin hepsi buz tuttuğundan buzluktan yeni çıkmış bir kirpiye benziyordum. Sanki üzerimde tüylerim yerine buzdan dikenler vardı, dahası bıyıklarım bile öylesine kaskatı donmuştu ki kımıldasam kırılacaklar sanıyordum. Neredeyse Joker gibi taş kesilmeme az kalmıştı. Ama buna karşın yine de dışarının soğuğu içimdeki soğuğun yanında hiç kalırdı. Evin çevresini bir kez turladıktan sonra odaların hepsinin karanlık olduğunu gördüm. Ev sahibinin bu bayram gecesi erkenden yatması olanaksızdı. Ya bir seyahate çıkmış ya da çılgın bir Noel partisine gitmiş olmalıydı.